Ayrım 16. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 169. Tarihin dört yön, yedi iklimde ömrü uzun. İnsanınki doğduğu ya da doyduğu yerde çok kısa. Ve o kısa ömrü iyi geçirmek, herkesin hem hakkı hem görevi. İyi, doğru ve güzel adına iyi yaşatmaya koşulduğu kuşça canı mezada süren, onu iyi yaşatmayı düşleyen için sapkın sayılmaz. Acımasızca suçlanmaz mı? Koca vezir herhalde Selçuklu devletinin egemen olduğu iklimi göz önüne almış ve haklı olarak Tanrı benim diyen Hallacı Mansur, cehennemle alay eden Ebu Lala Maari ve yeryüzünde cennet kurmaya çalışan Babek'le, çağının Hasan Sabbah'ı gibi sapkınların öncüsü Mazdek'i yerli yerine pek bir güzel oturtmuştur. Mazdek, gökbilimde zamanının bütün bilginlerinden üstünmüş. Yıldızlardan o çağda birinin ortaya çıkıp yeni bir din kuracağını, gebir, cehut ve tersaların inançlarını çürüteceğini, kendi dinini Zebur, Tevrat ve İncil'e inananlarla putperest kafirler de içinde bütün halklara hile ya da zor yoluyla kabul ettireceğini ve bunun kıyamete kadar süreceğini öğrenmiş. Kimsenin bilmediğini bildiği, kimsenin görmediğini gördüğü, hiçbir ölümlünün sezmediğini sezdiğine göre göğün o biri için onu işaret ettiğini düşlemiş. Düşler her daim hayra yorulmalı. Ne var ki kişisel tutku çok zaman düşle gerçeği karıştırmakta ustadır. O bilge kişide de düş gerçeğe dönüşmüş. Dönüşür dönüşmez de Tanrı çağrısına uyma ve kutsal işaretine inandırmanın yöntemini düşünmeye başlamış. Düşüne düşüne bunun ancak bir mucizeyle gerçekleşeceğini anlamış ve duraksamasız uygulamaya girişmiş. Bu sapkın ülkesinde önemli bir kimseydi. Üstün bilgisi nedeniyle Kubat Şah'ın gözünde çok değerli, düzgün, güzel ve yararlı konuşmaları ile dindarların gönlünde çok etkili, otacılığı ile halkın katında çok yetkili biri olarak tanınıyor ve her çevrede büyük saygı uyandırıyordu. İnsanların gözü önünde iyice sofuluğa soyundu. Sürekli tapınağa kapanıyor, gece gündüz Tanrı'ya yakarıyordu. Çok geçmeden dindarlığı ile yakıştırma ermişliği dillere destan oldu. Geçtiği yoldan geçmek kut, içtiği sudan içmek mut, bastığı taşı öpmek punt, eteğinin ucuna değmek umut, ayağı tozuyla elinin kirini yalamak en bir yobazların gözünde dahi kulluğa kanıt sayıldı. Kendince tasarladığı mucize yoluyla yalvaçlığını açıklama vaktinin eriştiğine karar verdi. Ne var ki konağı Zerdüş Tapınağı'na uzaktı. Duası bitende, gündüzse evine çekilmesi kolay ama gecenin koyu karanlığında zordu. Nitekim tapınaktan eve giderken birkaç kez düştüğünü bilmeyen kalmadı. Buna karşın sofuluğunu sürdürmesi, düşerken ehriman meleklerinin koruduğu, kalktığında hiçbir yerinde yara ya da bereye rastlanmadığı destanına eklendi. Sonunda ermişliği halkın tümünce benimsendi. O da bunu bekliyordu. Hemen geceleri düşüp kalkmadan dua edebilmek gerekçesiyle tapınağa yakın bir ev aradığını duyurdu. Tanrı kulunun bahtını açarsa rastlantılar mucizeye dönüşür. Tasarımına en uygun yer bahçesi tapınağa bitişik evdi. Ama sahibi kentin çok varlıklı tacirlerinden biriydi. Evi satması için mucize gerekirdi. Mucize oluştu. Adam tam o günlerde Hint'ten baharat getirmeye kalkışmış, düşündüğü kervanı düzmeye parası yetmeyince evi satılığa çıkarmıştı. Mazdek adamın eksiğini pazarlıksız tamamlayarak evi satın aldı. Ev boşaltılır boşaltılmaz, ağız sıkılığına güvendiği 10 kölesini onarım gerekçesiyle oraya yerleştirdi. Ev her şeyle tasarımına uygundu. Geniş korunun açıklığına yerleşmiş, görkemli bir yapı, yanı başında en az 10 ata yetecek bir tavla, arkada kocaman bir deve damı ve bir ucu ateş gedenin bacasına yaslanan bahçesi vardı. Yerleştirdiği kölelerin üçü, ellerinde çapa, kürek ve tırmıkla bahçede çalışıyor, gün ağarandan akşam kararına toprak belliyor, evlek evliyor, çiçek ekiyor, ağaç dikiyorlar. Diğer yedisi deve damından ateşgede bacasına lağım kazıyorlardı. Lağım bacaya dayanınca ardında bir adam boyu yer oydurdu. Havalandırma gerekçesiyle bacada kutsal ateşin tavsadığı noktada bir delik açtırdı. Eve yerleşti. Yerleşir yerleşmez kölelerinden sadakati en güvenilirine eğitmeye başladı. Köle sonunda efendisinin yalvaçlığına inandı. İlk ashabı olarak insanları yeniden Yüce Tanrı'nın buyruklarına döndürmekte yardım için hazır hale geldi. Bu sırada Büyük Nevruz ayininin günü de yaklaşmıştı. Söylencelerle eski tarihler Nevruz ayininin Zerdüşt'ten çok eski olduğunda fikir birliğindedirler. Önceleri kocalarla kamlar, sonraları bilicilerle gökbilimciler, cemrelerin hava, su ve toprağa düştüğünü bildikleri, doğanın yeniden dirildiği gün yapılırmış. Avcılık çağında, kutlu orman kuytularında, göçebelik çağlarında, kutsal dağların doruklarında toplanılır, yeniden üremenin baharı, törenler, şölenlerle karşılanırmış. O tören ve şölenler, dinlerle ayine dönüşmüş, iller, kentler, ülkeler ve devletlerle görkemli tapınaklara taşınmış ve insanların isteğiyle yılın başı sayılmış. Kent birse oranın, ülke büyük, kent çoksa onların yetkili kurul, etkin görevli, varlıklı dihkan, varlıklı tacir ve hünerli sanat erbabının temsilcileri, yılda bir kez mutlaka ana tapınakta toplanır, vergili vergisini, haraçlı haracını, aşarlı aşarını hazineye yüz akıyla ödemişse giyinir, kuşanır, tapınağa koşardı. O ayinin baş rahibi mutlaka ya kam ata ya bir post sahibi olurdu. Böylece o büyük ayin tıpkı çok eski çağlarda olduğu gibi aynı zamanda geçmiş yılın hesabının görüldüğü, geleceğin tasarımının kotarıldığı bir kurultay niteliğini alırdı. O yılın Nevruz töreninde Mazdek aynı zamanda baş rahip olan Kubat da içinde kimseden izin almadan kürsüye çıktı. Rahipler, vezirler, komutanlar, saraylılar, memurlar ve dihkanından tacirine, kazazından bezazına kutsal bir törende böyle bir saygısızlığı görüp işitmemiş bütün halkın şaşkın bakışları altında konuşmaya başladı. "Ben Zerdüşt dinini yenilemeye görevlendirildim," diye bütün dikkatleri üstüne çektikten sonra, çünkü halk Zandevesta'nın anlamını çürüttü, Zebur'un emir ve yasaklarını dinlemez oldu sözleriyle hemen herkesin katıldığı doğruları sıraladı. Böylece kalabalığın gözlerini ağzına kilitledikten sonra, nitekim başlangıcıyla merak mangalının külünü deşip sapkınlık ateşini saçmaya başladı. Bir zamanlar İsrailler de böyleydi. Musa aleyhisselamın mintara fillah, Tevrat aracılığıyla getirdiği buyrukları tutmamış, hatta tam tersine davranmışlardı. Cenab-ı Hak, İsrailoğullarını aykırılıkla sapkınlıktan vazgeçirmek ve Tevrat'ın buyruklarını yenileyerek halkı doğru yola getirmek için bir yalvaç gönderdi, dedikten sonra, "Ey ahali, işte bugün sizin durumunuz da aynen öyle. Yöneten yönetilen, bilgin bilici, kadı zanlı, dihkan tacir, hancı yolcu, er avrat, ölümü yakın yaşlı, düğünü derilmiş genç, hatta ayağı yere basan, ağzında dili çözülen sabi, her biriniz suçlusunuz. Çünkü hepiniz dini cehalete yüklemek, Yüce Tanrı'nın iki cihanda mutluluk için koyduğu yasakları çiğnemek ve saptırmak, erinç ve gönenç için verdiği buyrukları savsamakta yarış halindesiniz. Bütün ilişkileri yalan dolanla yozlaştırdınız. Akıl yolunu bırakıp hurafenin üfürüğünde büyüye koştunuz. Kimseden kimseye, hatta kendine bile güven bırakmadınız. Aydınlığın üstünü korkuyla örtüp karanlığın kapılarını ardına kadar açtınız. Yeryüzü değerleriyle insanların en temiz duygularını, onlar yetmedi, kendinizi para karşılığı sattınız. Satamayanın önüne gemisini kurtaran kaptan yemini attınız. Tutkuları kışkırtarak beyinleri örümcek ağlarıyla sardınız. Böylece hem kafayı hem mideyi doldurma gibi doğru yöntemi bıraktınız. Kafaları boşaltarak mideleri dolduran bir düzene saptınız. Sonuç ortada. Yoksul aciz, varsıl yolsuz. Ayırma, kayırma, buyurma, hakkın güçlüye yakınlık, hünerin yerini aldı. Erdeme bile fiyat biçiliyor. Hırsızlık, haksızlık, arsızlık kol geziyor. Yüce Tanrı bu sapkınlığı sona erdirmeye karar kıldı ve beni görevlendirdi deyince sözü tapınağı dolduranların hem kulağına hem yüreğine erişti. Kubat sıcağı sıcağına, sen yalvaçlık savında mısın diye üç kez sordu. Mazdek üçünde de duraksamasız evet dedikten sonra üstüne basa basa açıklamaya girişti. Çünkü Yüce Zerdüşt bize iki dünya mutluluğunu bıraktı. Bin yıldan artık Zandevesta yoluyla Ehriman'a özendik. Ama zamane insanının kötülüğü yüce dinimizi kendi çıkarına yorumlamaya kalkıştı. Bu da ister istemez Ulu Tanrı'yı incitti. Her cahil egemenlik düşkününün ilkel çıkarlarını onun gölgesinde sağlamasına gücendi. Kurallarının bozulmasına, yasa ve buyrultularının eğilip bükülmesine öfkelendi. Haksız kazanç yarışına bir son verme, yanlışı doğrultma, kötüyü iyiye çevirme, çirkini güzelleştirme ve Zandevesta'nın buyruklarının günümüzdeki sapmalar olmadığını açıklamaya beni gönderdi, yanıtını verdi. Bunun üzerine Kubat, yalvaçlar mucize gösterir, seninki nedir demekten kendini alamadı. Mazdek, bütün gözlerle kulakların dört açıldığını, bütün akılların vereceği yanıtta toplandığını gördü. Daha fazla uzatmayı gereksiz bularak, mucizemi Yüce Tanrı kendisi gösterecekmiş. Bana burada, gözünüzün önünde, ondan tanıklığını dilememi buyurdu. Ben ulağım, haberi verdim. Bir yalvaç ötesine karışmaz, karışamaz. Çünkü o neylerse güzel eyler, deyince Kubat kalabalığa, ''Ey ülkenin yönetenleri, halkı ve rahipleri, bu konuda ne dersiniz?'' dedi. Rahipler önceliği kaparak bir ağızdan, Mazdek bizi dinimize ve kitabımıza çağırıyor. Sözlerinin hiçbirinde Zerdüşt'e aykırı tek nesne yok diye çağrıştılar. Yine aynı anda sustuklarında baş rahip, Zandevesta bir Kur'an ve kurallar bütünüdür diye söz aldı. Kur'an ve kuralların hangisini ele alsanız o bütüne erişme anlamına gelir. Her rahip ve bilginin, her kuramın yorum ve tanımı hakkında 20 çeşit söylemi vardır. Ola ki kuramı daha iyi yorumlayıp daha hoş tanımlar. Dinlemek ve tartışmaktan gayrı bir tutum gösteremeyiz. Ama bu burada Yüce Tanrı'nın tanıklığından söz ediyor. Bu olağanüstü bir olay. İnsan gücünün üstünde bir şeydir deyip sustu. O zaman Melik Kubat Mazdek'e dönerek, kitle Yüce Tanrı'nın tanıklığını bekliyor buyurdu. Mazdek hemen kürsüden indi, ateşgedenin önünde durdu ve yüksek sesle, Yüce Zerdüşt, bana buyurduğun her sözcüğü ülkenin değerli yöneticileri, rahipleri ve halkına aktardım. Kuşku duydular diyemem ama sözümün sözün olduğunu doğrularsan kolaylık ve güven sağlarsın, dedi. O daha bitirmeden bacanın içinde, dünyada var olan bütün varlıkların kurtuluşu Mazdek'in sözüne inanmasına bağlıdır. Ta ki mutluluğa ersinler, gümbürtüsü yankılandı. Başta Kubat, tapınakta bulunanların tamamı sesi işitince hayret ve dehşet içinde yere kapandılar. İlk toparlanan Kubat'ı izleyerek Mazdek'e kulluk sundular. Melik doğrulur doğrulmaz orada bulunan kuyumcusuna döndü. Mazdek için hemen mücevher süslü altın bir kürsü yapmasını buyurdu. Hazinenin kapıları açıldı. Altınlarla mücevherler kuyumcuya taşındı. Kuyumcu, kalfası, yamağı, çırağı, uşağı işe koyuldu ve görenin parmağını ağzına tıkan kürsü yapılır yapılmaz divanhanede Kubat'ın tahtı yanına konuldu. İlk divan oturumunda Melik tahta geçti, Mazdek'i kürsüye oturttu. Halkın bir bölüğü iman tazeleyerek hemen Mazdek mezhebine girdi. Bir bölüğü ayrık durdu. Çevreden gelenlerin bir bölüğü de inananların etkisinde kalıyor, açık, gizli, o mezhebe geçip yurtlarına öyle dönüyorlardı. Bu yüzden Mazdek dini çok kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayıldı. Oysa tarih, gerçek dinle, yalvaçlara inancın, eshab ya da havariler dışına yıllar sonra taştığını söylüyor. Doğru da söylüyor. Yüce yalvacımız Hz. Muhammed sallallahu ve sellemin ardında bıraktığı eshabı 112 mi, 118 mi, o günden bugüne 400 yıldır tartışılır. Demek ki o inanmışlar açısından pek talihlidir. Ancak askerle rahiplerden pek azı geniş kitleye katıldı. Komutanlar egemenin görkeminden açık gizli bir şey söylemediler. Asker sessizliğe bürününce rahiplerin tamamına yakını, bakalım Zandevesta'nın bu yorumu nasıl sonuçlanacak, beklentisinin gölgesine sığındı. Ancak halk, onun da en yoksul, en cahil ve en kalabalık kesimi, insanlar eşit, mal ortaktır, safsatasının büyüsüne kapılmış, biraz akla, biraz hakka ve biliye çağıranları, Mazdek'in İnsanlar Allah'ın tapınağı ve Adem'in evladı olarak birbirinin kardeşidir. Her kardeşin Tanrı'nın nimetlerinden hakkı eşittir. Her biri ortak birikime gücü yettiğince katıp gereksinimince harcamalı yorumuna yaslanıyor. Karşı çıkanı hiç kimse hiçbir gerekçeyle aç ve yoksun kalmamalı inancıyla azarlıyor. Herkes mal ve değerce eşit olmalı yâvesini gerçekleştirmek için uğraşıyordu. Bu söylem gösteriyor ki, inandırmak amacıyla hile ya da zor kullanılmamış. İnanan kişi, tıpkı Babek ve Babları gibi, varlığını ortak birikime, din, hak ve eşitlik umuduyla katmış. Ondan sonra herkes yapabildiğince çalışıp, gereksinimince pay almış. Oğuz töresi böyle değil mi? Eşit insanlar arasında eşit paylaşımdan başka ne olabilir? Ayrılıkla ayrıcalık kalkınca çıkar tutkusu söner. Çıkar paylaşımsa uzlaşmazlık biter. Uzlaşmazlık ortadan kalkınca kavgaların, dövüşlerin, savaşların anlamı kalmaz. Barışın egemen olduğu bir dünya yaşayana mutluluktan başka ne verebilir? Ve mutlu insanlar iyilik, güzellik ve doğruluktan sapabilir mi? Zaten Yüce Tanrı'nın da Ademoğlunun da bütün isteği bu değil midir? Koca vezir, bunun nesini kötü, neresini sapkın bulmakta anlamak mümkün değil. Yazdıktan sonra, her nedense daha önceden de fikir açıkladığı, çoğu yerde olduğu gibi daire içine özel bir işaret yerleştirmiş. Ama hemen ardından, yine işaretle bitirdiği, Kubat, bu düzenin kısa zamanda yerleştiğini ve iyi işlediğini görünce, Mazdek'in, mülkiyeti ortadan kaldıracak fikirlerine de destek oldu diye kınayan koca vezir, mülksüzlüğün dünya kurulduğundan, Adem babamızla Havva anamız cennetten kovulduğundan beri, atalarımızın dünyaya dinler düzen verdiğinden beri Tanrı'nın öğüdü olduğunu unutmuş görünüyor. Üstelik bununla da yetinmiyor. Kadınlarınız malınız gibidir. Kadınları da yek diğerinin malı biliniz. Ta ki hiç kimse dünya tat ve şehvetinden yoksun kalmasın ve murat kapısı herkese açılsın dediği için kınıyor. Oysa herkes birbirinin kardeşi ve eşiti olunca kadın erkek ayrılır ve eşitlerden biri mal sayılır mı? Öylesine yüce bir bilge bu kadar açık çelişkiye nasıl düşer? Kişi ayrımcılığa girişmese insanı insandan ayıramaz. Ayrılınca yozlaşan ilişkiler çıkarları çatıştırıyor. Çatışma çığ gibi yayıldıkça her bir şey şirazesinden çıkıyor. Bu kadar kolay yandaş bulduğuna göre acem düzeni iyice yozmuş olmalı. Besbelli o zaman da koca vezir zamanında da kardeşlikle eşitlik unutulmuş. Kul, köle, efendi ayrımı ile insan da mal sayılmış ve bir eşya ya da hayvan gibi alınıp satıldığı bir sapkınlığa yürünmüş. Yüce vezir tarihin ilk sapkını diye eleştiriyor. Ama Mazdek tıpkı Lut, Musa ya da İsa peygamber gibi kardeşlik, Nübyalı, Ispartalı, Zenci gibi eşitlik, Oğuz, Sokrates, Eflatun ve Mansur benzeri erdem istiyor. Ve inananları bunu gerçekleştirmek için varlıklarını paylaşıyordu. Eşitlerin gönüllü ortaklığını eleştirmek mümkün mü? Bunu bu haksız çağa doğmuş, kendini hem Tanrı'nın hem Efendisi'nin kulu sayan biz yapsak hoş görülür. Bir yerde kişiyi, yaşam biçimi belirler. Ama Selçuklu'nun koca veziri yapınca göze batıyor. Ne var ki o da Aristoteles gibi bir düzen kurucu. Biri Zülkarneyn'in, diğeri Melikşah'ın lalası. Her ikisi de çağının düşünsel egemeni. İkisi de ayrıcalıklı yani. Belki de düzeni bu yüzden ayrım üzerine oturtuyorlar. Ve iki bilge de eşitliği kaldırmayı, kadını köleleştirmek, alınır satılır kılarak mallaştırmakla mümkün görüyor. Birinci eşitliği doğaya aykırı buluyor. Buna dayanarak iyiliğe övgüler düzüyor. Ona göre hayvan yaşamını efendisine, sürü çobana borçlu ve zayıf güçlüye bağlı. Kadın da tıpkı hayvan gibi zayıf olduğundan erkeğin malı buyuruyor. Bu savla hem dünyanın sahipliği hem öğrencisi İskender'in Zülkarneyn'lik gerekçesi hazırdır. Çünkü doğu barbardır, onları kadınlar yönetir. İkincinin elindeki kanıt daha somut. Kur'an-ı Azimüşşan'a göre yerin altındaki, göğün üstündekiler de içinde her tür varlığın mülkiyeti Allah'a mahsus. Kişiye düşen mal mülk için gelsin İmam-ı Azam Ebu Hanife ile öğrencisi Ebu Yusuf Hazretleri Efendilerimizin miras hukuku. Onda erkeğe tam, kadına yarım hak var. Ama Oğuz'da da İslam'da da mülkiyet yok. Yerle göğün altındakilerin de üstündekilerin de sahibi, birinde kamu, diğerinde tanrı. Ondan olsa gerek Buhari'nin gerçek hadislerinde toprak işleyenin su kullananın. Bu yüzden halkın çoğu, özellikle de alt tabakası, ortak mal ve kadın nedeniyle mezhebine daha çok sarıldı. Öyleyse bu sapma olamaz ki. Öyle ayin buyurdu ki, bir kimse 20 kişiyi evine götürür. Ekmek, et, şarap, meze ve şarkıcı sağlar. Ve sonra hepsi teker teker onun karısıyla yatar. Ve bu hiçbir şekilde ayıp sayılmazdı. Adet öyleydi ki bir kimse bir kadınla birleşmek üzere içeriye girerse külahını evin kapısına koyar, diğer biri aynı şeyi düşünür ve kapı önünde külah görürse geri döner ve o çıkıncaya kadar beklerdi suçlamasını. Akıl ve hesapla bağdaştırmak zor. Abbasi tarihçileri de Babek için sözcüğü sözcüğüne bunları söylüyor. Kadını mal görür. Mala sahiplik duygusuyla bakılırsa iftira da suçlama da haklı gibi görünür. Fakat kim ve ne olursa olsun suçlayan kanıtlamak, abartan akla uydurmak zorunda. Eşitlik ve paylaşım düzeninde 20 kişiyi ağırlamak da ortak çaba gerektirir. Herkesin eşit olduğu bir ortamda bir kadınla yatmanın koşulları olmalı. Herhalde onların başında da kadının isteği ve oluru gelir. Tutalım, isteği de oluru da var. Onca yiyip içerek eğlendikten sonra bir kadın 20 kişiyle birden veya teker teker yatabilir mi? Nedense devlet de yöneticisi de suçlamaya miyar tutmuyor da akılla mantıkla ölçmeye hiç yanaşmıyor sözlerinin arkasına da aynı işareti koymuş. Gün günden inananı artan Mazdek gittikçe Acemistan'ın tek egemeni haline geliyor. Altın kürsünün çevresi dolup taşarken tapınaklara kimse uğramıyordu. Rahipler ıssızlıktan örene dönen tapınaklar ve toplum üzerinde gitgide azalan etkileri nedeniyle karabasanlara düşüyor. Kubad'ın oğlu ve yabgusu, adaletiyle ünlü Nuşirevan, babasının her geçen an biraz daha dindar, biraz daha Mazdek tutkunu olduğunu gördükçe kaygılanıyor. Mazdek'in bir gün mücevherle süslü altın kürsüsünden çıktığı gibi Sasani tahtına geçip oturmasından kuşkulanıyordu. Başkente geldiği günlerden birinde bir gece dayanamayıp gizlice tapınağa vardı. Rastlantı, yörenin rahipleri de o gece gizli bir toplantı düzenlemişlerdi. Tarih yazanların çoğu gibi koca vezir de rastlantı diyor ama bilinen gerçektir. Her zaman, her yerde, her yeniliğe direnen bağnazlar olmuş. İlk ağızda pısmış, yenilmiş, hatta tümüyle ortadan kalkmış gibi görünseler de her hamleyi kemire kemire çürütmenin yolunu bulmuşlardır. Rastlantıya böyle bakınca gerçek ortaya çıkar. Olay bir nice değiştirilir, saptırılır ve istenildiği biçimde anlatılırsa anlatılsın, öncekilerden ayrıntı ayrımıyla aynıdır. Bu açıdan denilebilir ki, ilk direnç odağı, egemenlikleri gün günden azalan rahiplerdir. Ve çok olasıdır ki, Kubad'ın ardılı Nuşirevan'ı ateşlemek üzere toplantıya onlar çağırmış. Böylece eskiye dönüşün varsa onurunu ama daha çok sorumluluğunu bir egemene yükleme olanağını onlar pundunu koca vezir gibilerle bencileyin tarihçiler kazanmıştır. Burada da işaret koymuş ve rastlantıyı açıklama görevini yeniden Büyük Selçuklu'ya aktarmıştı. 16. ayrımın sonu, sayfa 179.